Kerim ve Meali. Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemler Rabbi, Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 28 Mordad 1402 Hicri Kameri, 2 Sefer 1445 ve Miladi 19 Ağustos 2023 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla gazeteci Sayın Abdurrahman Şerif ile Ukrayna gelişmeleri üzerine yapılan röportaj, İran basında seçmeler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri, İslam'ı tanıyalım ve Nehçübela Öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran, Şah Çırak olayının son teröristi tutuklandı. Bin Salman'ın İran'a geleceği belirtildi. İran'ın yeni uydusu uzaya fırlatılacak. Rusya, Hazar'ın su seviyesi konusunda İran'la yakın işbirliğine hazır olduğunu bildirdi. Ve Alman basını Rusya, Türkiye ve Katar'la yeni bir tahıl anlaşması planladığını belirtti. Şimdi haberler.
İran İstihbarat Bakanı Şah Çırak türbesindeki terör saldırı olayının faillerine ve azmettiricilerine ait son takiplerle ilgili şunları söyledi. Faillerin sorumlusu İran'da tutuklandı ve Allah'ın izniyle bunu yapan ülkeyi bulmak ve ortaya çıkarmak için düzenlemeler yapıldı. İsmail Hatip Cumartesi günü Milli Halk Hükümet Kongresi oturum aralarında toplantı salonunda gazetecilere Şah Çırak terör olayının son durumuna ilişkin şunları kaydetti. Bu konudaki son haberler İstihbarat Bakanlığı'nın son duyurusunda yayınlandı. Bunun dışında daha fazla bilgiye sahip değiliz. Bu olaya karışan tüm teröristler tutuklandı ve bu olayın ardındaki ülkeyi ortaya çıkarma konusunda mutabık kalındı ve karşılıklı servislerle konunun takibi konusunda da mutabık kalındı. Hatip bu olayı düzenleyen ülkenin bölge ülkelerinden biri olduğunu söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Bin Salman'ın İran'a geleceğini bildirdi. Bakan Emir Abdullahian, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman ile açık ve net bir görüşmemiz oldu. Her iki taraftan güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma fikrinin herkes için sağlanması gerektiğine vurgu yaptı, dedi. İki ülke arasındaki stratejik işbirliğine de değinen Emir Abdullahian, Muhammed Bin Salman uzun vadeli bir stratejik işbirliği belgesi oluşturulması çerçevesinde ilk adımların atılması için bu ülkenin Dışişleri Bakanı'na talimat verdi. Bu belgenin Bin Salman'ın Tahran ziyareti sırasında imzalanacağı belirtildi ifadelerini kullandı. Emir Abdullahian sözlerinin devamında iki ülke arasında ayrıca direkt uçuşların yeniden başlaması ve umre uçuşlarına ilişkin temel belgelerin hazırlanması konusunda mutabakata varıldı. İki ülkenin hava uçuşları aracılığıyla geçmişte olduğu gibi turist ve ziyaretçileri kabul etmeye hazır olduğumuzu da vurguladık açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanı Bin Salman'ın muhtemel İran ziyaretiyle ilgili geçtiğimiz günlerde Bin Salman Cumhurbaşkanı Reisi Riyad'a davet etmişti. Cumhurbaşkanı Reisi de Bin Salman'ı Tahran'a davet etti. Kendisi de bu daveti kabul etti diye konuştu.
İran Sanma Bakanlığı'na bağlı Elektronik Endüstrileri Organizasyonu Başkanı Tuamiral Rastegari, yerli yapım Tolu 3 uydusu hakkında bilgi verdi. İran Sanma Bakanlığı'na bağlı Elektronik Endüstrileri Organizasyonu Başkanı Tuamiral Rastegari, yerli yapım Tolu 3 uydusu hakkında açıklamada bulundu. Söz konusu uydunun bu sene uzaya fırlatılacağını belirten Tuamiral Rastegari, Tolu 3 uydusu dünyanın yörüngesine yerleştirildikten hemen sonra görüntü ve telekomünikasyon verilerine gönderebilir dedi. Daha önce Hükümet Enflasyon Konseyi Başkanı Sefer Harici sosyal medya hesabı üzerinden İran'ın uzay projeleri hakkında açıklamalarda bulunarak İran Uzay Ajansı Başkanı ülkenin bu yılki 10 uzay projesinin son durumunu anlattı. İranlı genç uzmanların üzerinde çalıştığı Pars 1, Zafer 2 ve Tolu 4 gibi uydular fırlatma aşamasındadır demişti.
Hindistan'ın İran Büyükelçisi, İran ve Hindistanlı tüccar ve girişimciler arasında ortak bir etkinlik düzenleme peşindeyiz. Belki de İran'ın Hürmüz Kanalı'nda Hindistan adına özel endüstriyel bölge inşa ederiz dedi. Hindistan'ın İran Büyükelçisi Rudya Gaurav Shrestha, ülkenin güneyinde Hindistan filosunun katıldığı İranlı makamlar ile görüşmesinde şöyle bir açıklamada bulundu. Hindistan deniz filosu burada bulunduğu için biz de buradayız. Bu fırsattan İran İslam Cumhuriyeti ile Hindistan arasında ilişkilerin geliştirmesi ve seviyesinin atlaması için yararlanmaya çalıştık. İran-Hindistan dayanışmasının tarihi bir yanı olduğunu ifade eden Hindistan Büyükelçisi şunları kaydetti. İran-Hindistan ticareti geleneksel ve doğal olarak önemli bir geçiş ve ticaret noktası olan Bender Abbas Limanı üzerinden yapılıyor. Hindistan, İran'la ticari ilişkilerini geliştirmek istiyorsa Bender Abbas'ta bulunmasının faydalı olacağı doğaldır. Hürmüzgan valisi, Hürmüzgan'da Hindistan için küçük bir sanayi bölgesi oluşturmayı önerdi. Biz de bu teklifi memnuniyetle karşılıyoruz. Hintli ve İranlı işletmeler ve girişimciler arasında bir iş etkinliği ve belki de gelecekte özel bir bölge yaratmaya çalışacağız.
Rusya'nın Federal Meteoroloji ve Çevre Koruma Servisi Başkanı, Hazar Denizi'ndeki su seviyesinde oluşan dalgalanma ve titreşimlerin geçici olduğunu ve 10 ila 20 yıl gibi kısa bir süre için geçerli olduğunu belirtti. Moskova'dan Tahran ile bu konuda işbirliğine hazır olduğunu açıkladı. Igor Shumakov, cumartesi günü Moskova'da İNA muhabirine verdiği röportajda şunları kaydetti. Rus uzmanlar İran ile yakın işbirliği talebindeler ve İranlı uzmanların Volga Nehri'nin Hazar Denizi'ne akan su miktarı ile ilgili soruları olursa cevaplamaya hazırız. Girenden aşamada Hazar su seviyesinin düşürüldüğünden %100 emin olmadıklarını ifade eden başkan, Rusya Federal Meteoroloji ve Su Dairesi'nin Hazar Denizi'ndeki su durumunu izlediğini ve uzmanların düzenli olarak su titreşimlerini kontrol ettiğini kaydetti. Bu konuda İran uzmanlarla birlikte çalışmaya ve yakın işbirliğine hazır olduklarını da belirtti. Türkmenistan Dışişleri Bakanı Reşit Muradov daha önce yaptığı konuşmada Hazar Denizi'nin en ciddi sorununun Hazar Denizi'nin küçülmesi, suların azalması olduğuna değindi. Bu konuyla ilgili şunları dile getirdi. Son 25 yılda Hazar Denizi'nin seviyesinde yaklaşık 2 metre alçalma oldu ve bu da denizin önemli ölçüde büyük mesafeler boyunca geri çekilmesine yol açtı. Bu özellikle son yıllarda daha belirgin bir hal aldı. Deniz eski kıyılarından yüzlerce metre uzaklaştı. Hazar'ın kuzeyinde bu rakamlar daha da fazla.
Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah ve İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mehdi Şuşeri, Lübnan ve bölgenin son durumunu görüştü. El-Ahd kanalının haberine göre Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Şuşeri ve İran'ın Beyrut Büyükelçisi Muçteba Amani ile görüştü.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in sözcüsü Stefan Dujarric, Kuzey Kıbrıs güvenlik güçleriyle Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri arasında yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamada bulundu. Dujarric, Barış Gücü askerlerine yönelik saldırıyı kabul edilemez olarak kınadığını ve bunun uluslararası hukuka göre ciddi suç teşkil edebileceğini kaydetti. Açıklamada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs'ı Türk güvenlik personeli tarafından Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerinin yaralanması ile sonuçlanan olayları kınadı belirtildi. Açıklamada Barış Gücü askerlerinin yetkililere uyarınca bölgedeki izinsiz inşaat faaliyetlerini engelledikleri de kaydedildi. Açıklamanın devamında Guterres'in Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerinin güvenliğine yönelik tehditlerin ve Birleşmiş Milletler mülküne verilen zararın kabul edilemez olduğunu ve uluslararası hukuk kapsamında ciddi suç teşkil edebileceğini vurguladı, ifade edildi. Guterres'in Kuzey Kıbrıs tarafına Barış Gücü askerlerinin yetkililerine saygı göstermesi ve personel ve teçhizatını derhal tarafsız bölgeden çekmesi çağrısında bulunduğu bildirildi. Açıklamaya göre çıkan çatışmada 8 Birleşmiş Milletler Barış Gücü askeri yaralandı.
Amerika, Kıbrıs'a uyguladığı silah ambargosu kaldırma kararını uzattı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise yayınladığı bir açıklamada bu duruma tepki gösterdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın Kıbrıs'ın uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararının uzatılmasına şu şekilde tepki gösterdi. Amerika'nın 2020 Eylül ayında Güney Kıbrıs Rum kesimine yönelik silah ambargosunu kaldırma yönünde karar almasının ve bu kararın kapsamını 2022 yılında genişletmesinin ardından bu defa söz konusu kararı 1 Ekim 2023 itibariyle bir yılına uzatmış olmasını kınıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuda vermiş olduğu haklı tepkiyi tümüyle destekliyoruz. Amerika'nın son dönemde Kıbrıs Türk tarafının hilafına bölgede arttığı çeşitli denge ve adımları, bozucu adımları bu ülkenin Kıbrıs adasında uzun yıllarca muhafaza ettiği tarafsız konumunu zedelediğine ve Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasına engel teşkil ettiğine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte pek çok defa işaret ettiğimiz bu vesileyle hatırlatmak isteriz. Amerika'yı bölgedeki istikrar bakımından riskler barındıran söz konusu politikalarını gözden geçirmeyi bir kez daha davet ediyoruz. Türkiye, garantör devlet sıfatıyla tarihi ve hukuki sorumlulukları çerçevesinde Kıbrıs Türk'ünün varlığını, güvenliğini ve huzurunu her daim temin etmeyi sürdürecektir.
MİT, Türkiye'nin terör örgütü olarak tanıdığı YPG'nin silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumluluklarından Hicran İcusu, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de etkisiz hale getirdi. Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı MİT, 2012 yılında YPG'nin kadın tugayı olarak kurulan YPG sorumluluklarından Vejen Jiyan, kod adlı Hicran İcusu, Suriye'nin Haseke kentinde etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hicran İcuz 2016'da örgütün kırsal yapılanmasına katılarak ideolojik ve silahlı eğitim almıştır. Silahlı faaliyetlerinin yanı sıra örgüte katılan Suriyeli çocuk ve gençlere yönelik silahlı eğitimlere katıldı. Özellikle örgütün silahlı kadın ve gençlik yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyetler yürüten Hicran İcuz, özellikle sınır bölgelerindeki güvenlik güçlerine yönelik saldırı ve suikast tipi eylemlerinden planlayıcıları arasında yer almıştır.
Rusya'nın tahılını ihraç etmek için Türkiye ve Katar ile üçlü işbirliğini öngören yeni bir anlaşma imzalamak için harekete geçtiği ileri sürüldü. Almanya'nın Bild gazetesi 17 Temmuz itibariyle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilme kararı alan Rusya'nın Türkiye ve Katar'la üçlü bir işbirliği için harekete geçtiğini iddia etti. 21, 23 ve 28 Temmuz ve 7 ile 8 Ağustos tarihli yazışmalara atıfta bulunan haberde söz konusu yazışmalarda Türkiye, Rusya ve Katar'ın ihtiyacı olan ülkelere tahıl sevkiyatı konusunda üçlü bir işbirliğini ele aldığı iddia edildi. Bild'in iddiasına göre işbirliğinin temelini tek sayfalık üçlü işbirliği hakkında memorandum metni oluşturuyor. Bu metne göre Katar tarafından ödenen ve Türkiye tarafından organize edilen işbirliği kapsamında Rusya'da üretilen tahıl öncelikle Afrika'ya ihraç edilecek. Bild, istihbarat çalışanlarının Türkiye, Rusya ve Katar arasında imzalanacağını iddia ettiği anlaşmanın hafta sonu sonuçlanabileceğini de ileri sürdü.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gün içinde Moskova ve Moskova bölgesindeki tesislere yönelik İHA'lı saldırı girişiminin engellendiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bugün Moskova kenti ve bölgesindeki tesislerle uçak tipi insansız hava araçları İHA saldırı girişiminde bulundu. Saldırı Rus hava savunma ve elektronik harp sistemleriyle etkisiz hale getirildi. Açıklamada ayrıca insansız hava aracı nöbetçi hava savunma kuvvetleri tarafından zamanında tespit edilmiştir. Elektronik harp sistemleriyle bastırılı ve kontrolünü kaybederek Krasnogorsk bölgesindeki Politkovo yerleşimleri yakınlarında ıssız bir alana düştü. Can kaybı olmadı ancak tahribat oluşmadı ve ifadelerine de yer verildi. Daha sonra bir açıklama daha yapan bakanlık ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saat 14 sularında Rusya'nın Belgorod bölgesindeki tesislere yönelik terör saldırısı girişiminin engellendiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasında ayrıca insansız hava aracının Rus hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek Belgorod bölgesinin hava sahasında imha edildi, olayda yaralanan olmadı. Herhangi bir tahribatta oluşmadığı bilgisi paylaşıldı. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada 19 Ağustos gecesi Kiev rejimi S-200 hava savunma sisteminin saldırı füzesi olarak yeniden teçhiz edilen füzesiyle Kırım topraklarına terör saldırısı girişiminde bulunduğu ifadelerine yer verildi.
Yüzlerce Bahreynli açlık grevindeki siyasi tutuklulara destek için gösteri düzenledi. Joe hapishanesindeki çok sayıda siyasi tutsağın açlık grevin ardından Bahreynli protestocular Manama'daki Cidhavs Caddesi'nde onlara destek için bir gösteri düzenledi. Ayrıca Sanabis, Damitsan, Karbabat ve Diraz bölgelerinin sakinleri de grevdeki bu tutsaklara destek için gösteri düzenlediler. Beni Cemre civarındaki El Badi El Hayvi Caddesi açlık grevindeki tutuklularla halkın dayanışmasına sahne oldu. Bahreynliler de siyasi tutukluların resimlerini taşıyarak Karskan'da gösteri yaptı. Açlık grevinde olan Joe hapishanesinin gözaltındaki aileleri de onlara destek sloganları attı. Bu gösteriye katılanlar, insan hakları kurumlarından bu açlık grevinin sona erdirilmesi ve Bahreyn'deki siyasi tutukların hak ihlallerinin durdurulması için önlem alınmasını istediler. Ayrıca İngiltere'deki Bahreynli aktivistler de Londra'daki Bahreyn Büyükelçiliği önünde oturup Joe Merkez hapishanesindeki açlık grevindeki tutsaklar ile dayanışmalarını ifade ettiler.
Ve Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Amerika, Japonya ve Güney Kore Pasifik'te bir güvenlik krizi veya tehdidi olması durumunda 3 ülkeyi bir bildiriyle istişare etme taahhüdünde buluşturan yeni karar aldı. Amerikan Başkanı Biden, Camp David'den yaptığı açıklamada "Biz birlikte durdukça ülkelerimiz daha güçlü ve dünya daha güvenli" iddiasında bulundu. Biden bu sadece Camp David'de ev sahibi yapmadığım ilk zirve değil, aynı zamanda Japonya, Kore Cumhuriyeti ve Amerika liderleri arasındaki ilk bağımsız zirve değerlendirmesinde bulundu. Üçlü zirve öncesinde Biden'in Yon ve ardından Kishida ile ayrı ayrı görüştüğü belirtildi. Amerikan Başkanı Biden, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve Japonya Başbakanı Kishida Fumio'nun bir araya geldiği zirve sonrasında açıklamada bulunan açıklanan anlaşma, 3 ülkenin Çin ve Kuzey Kore ile ilişkilerinde giderek gerginleşen bir dönemde gerçekleşti. Amerika'nın ev sahipliğinde gerçekleşen üçlü zirvede Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Güney Çin Denizi üzerindeki hakimiyet iddiaları ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşından duyulan rahatsızlık açıkça dile getirildi. Ortak bildiride Çin ile ilgili son zamanlarda Güney Çin Denizi'nde Çin'in tanık olduğumuz yasa dışı deniz iddialarını destekleyen tehlikeli ve saldırgan davranışlarla ilgili her bir ülkemizin kamuoyuna açıkladığı tutumunu hatırlatırken statüyü değiştirmeye yönelik tek taraflı girişimlere şiddetle karşı çıkıyoruz iddiaları öne sürüldü.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, devrim muhafızlarının terörizmle mücadeledeki rolü etrafında. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Perşembe sabahı 24. Devrim Muhafızları komutanları ve yetkilileri Yüksek Kurultayı'nda yaptığı konuşmada devrim muhafızlarının kuruluşu, gelişmesi ve krizlere karşı oynadığı rolü ve performansını eşsiz hizmete dayalı askeri boyutlara sahip onur kaynağı olarak değerlendirdi. İslam İnkılabı rehberi devrim muhafızları komutanlarını kabul ettiği görüşmede devrim muhafızları ordusunu dünyanın en büyük terörle mücadele örgütü olarak niteledi. İslam İnkılabı rehberi geçen hafta devrim muhafızlarının üst düzey komutanlarıyla yaptığı toplantıda devrim muhafızlarının dünyanın en büyük terörle mücadele örgütü olduğunu vurgulayarak düşmanların faaliyetlerinin önemli kısımlarından biri devrim muhafızlarının imajını çarpıtmaktır. Bu tip bir rol modelin öğretim ve eğitimin olmasını istemiyorlar ifadelerini kullandı. İslam İnkılabı rehberi konuşmasının bir bölümünde de şunları söyledi. Devrim muhafızları bu eşsiz ve müstesna kurum durmadan ilerledi ve gelişti. Yani böyle bir hareket başlamış, gelişmiş ama bir süre sonra da durmuş değil. Hayır, bugüne kadar devam etmiş bir hareket. Yaklaşık 40 yıl sonra çok büyük ve tam teşekküllü bir savunma ve askeri merkezimiz var. Dünyanın en büyük terörle mücadele örgütüne sahibiz. Bugün İran Devrim Muhafızları Ordusu dünyanın en büyük terörle mücadele örgütüdür. Askeri bir kuruluştur. Dünyadaki birçok büyük ordunun yapamadığı şeyleri yapabilen verimli ve bağımsız bir teşkilattır. Saddam rejiminin İran'a karşı dayattığı ve İslam devrimini yıkmak ve İran'ı bölmek ve böldürmek amacıyla başlattığı savaşta devrim muhafızları gerçek yeteneklerini ortaya koyarak işgalci Irak güçlerini geri püskürtülmesinde ve düşman komploların bozguna uğratılmasında önemli rol oynadılar. Dayatılan savaşın sona ermesinden itibaren asıl görevi olan ülkenin İslami yapısını korumakta büyük bir başarı gösterdi. İslam İnkılabı rehberinin emriyle devrim muhafızları ülkenin inşası alanına ve imar çalışmalarına da girdi. Buna dayanarak devrim muhafızları çeşitli petrol ve doğal gaz altyapılarını geliştirmesinde etkin bir rol oynamış ve yol, köprü, konut, sağlık ve altyapı yapmakta dahil olmak üzere kalkınma sorumluluğunun önemli bir bölümünü en iyi şekilde yerine getirmiş ve yoksun ve mahrum bölgelerin bakımını üstlenmiştir.
Ayetullah Seyyid Ali Hamenei devrim muhafızlarının inşaat ve altyapı konularındaki performansını onur vereceği parlak ve eşsiz boyutlarda değerlendirmiş ve şöyle vurgulamıştır. Devrim muhafızları kamu hizmetlerinde, mahrumiyetlerin giderilmesinde, doğal afetlerde ve koronavirüs gibi pandemi durumlarında bile var gücüyle halka hizmet etmiştir. Son yıllarda ve aynı zamanda düşmanların kültürel taahhüt tehditlerindeki artışla eş zamanlı olarak devrim muhafızlarının yumuşak tehditler alanındaki varlığı da arttı ve bugün devrim muhafızlarının en önemli etkili birimlerinde biri bu devrimci kurumun kültürel etkinlikler kolu ve birliğidir. Tehditlerle başa çıkmak ve topluluk düzeyinde kültürel sorunların çözülmesinde çözümlerin sunulmasını teşvik etmek için etkili önlemler alabilecek şekilde faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda devrim muhafızları güçlerinin, cesaretinin ve mücadelelerinin de akılda tutulması gerekir. Bu kuvvetler sadece ülke içinde değil, bölgedeki Müslüman milletlere de barış ve güvenlik sağlamada önemli rol oynamıştır. Son yıllarda devrim muhafızları ordusu, başta Suriye olmak üzere bölgede teröre karşı mücadelede ve emperyalist sömürgeci batının komplolarına ve vekalet güçlerine karşı güçlü bir koalisyon oluşturmayı başardı. Kor General Kasım Süleyman'a dahil olmak üzere devrim muhafızları komutanları iç kapasiteleri harekete geçirerek Irak'ta Haşr-ı Şabi ve Suriye'de Ulusal Savunma Kuvvetleri gibi halka dayalı örgütlerin oluşumunu destekleyerek teröristlere yenmeyi ve işgal altındaki bölgeyi özgürleştirmeyi başardı. Gerçek şu ki devrim muhafızlarının ülke güvenliğini sağlama ve teorisi kişi ve gruplara karşı ciddi bir şekilde mücadele etmedeki rolü aşikar. Aynı zamanda devrim muhafızlarının ülkenin askeri yeteneklerini geliştirmedeki rolü tarihte görünmemiş bir caydırıcılık gücünün de ortaya çıkmasına yol açmış durumdadır. Bu bağlamda geçmişte olduğu gibi artık düşmanların askeri saldırganlığa başvuramayacağı bir şekilde bölgede önemli bir caydırıcı gücü ortaya çıkmıştır. İslam İnkılabı rehberi yaptığı açıklamalarda askeri seçenek gündemdedir cümlesinin daha az tekrarlanmasının ve belki de hiç tekrarlanmamasının nedeni olarak bu caydırıcılık gücüne vurgu yaptı. Devrim muhafızlarının ortaya koyduğu caydırıcılık gücü ve kabiliyetlerinden bir sonucu olarak düşman önemli bir geri adım atışına imza atmış durumdadır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Venezuela ve Filistin arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin artması etrafında. Filistin Özel Teşkilatı Dışişleri Bakanlığı Venezuela'nın Filistin ile diplomatik seviyeyi atlatma yönündeki adımlarını duyurarak Venezuela'nın Filistin'deki diplomatik temsilcilik seviyesini temsilcilikten büyükelçiliğe çıkaracağını duyurdu. Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu eylemin Nisan 2009'da Venezuela'nın Filistin'i tanıması doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtilirken iki dost ülke arasındaki tarihi ilişkilerin derinliği ve bu ülkenin Filistin'i destekleme konusundaki kararlı konumunu gösteren bir eylem olduğunu belirtti. Bu bağlamda her düzeyde Filistin halkının haklarının savunulmasının da bu eylemin bir başka boyutu olduğu belirtilmektedir. Bu bağlamda Filistin, Venezuela Devlet Başkanı'na, hükümetine ve halkına, Filistin ulusuna ve haklı davasına verdikleri sınırsız destek ve bu cesur karar için övgüde bulundu ve teşekkür etti. Söz konusu açıklamada bu eylemin özellikle Filistin'i ötekileştirme çabalarının ve Filistin ulusunun tarihi olarak yaşadığı ve maruz kaldığı saldırganlık ve zulmünün örtbas edilmesine bir meydan okuma olduğu, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasına yardımcı olacağı ifade edildi. Venezuela 2009 yılında Siyonist rejim İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.
İran İslam Cumhuriyeti ve Filistin davasına açık destek vermesi darbenin ardından daha net başlamıştı. Venezuela'nın İran'ın emperyalist karşıtı yaklaşımı ile uyumlu anti-emperyalist politikaları ve Amerika'nın her iki ülke ile ortak düşmanı İran ile Venezuela'yı yakınlaştıran etkenlerden biri olmuş ve bunun sonucunda Caracas'ın Amerika'nın stratejik müttefiki olarak İsrail ilişkileri de zayıflamıştı. 2006'da Siyonist rejim ile Lübnan arasındaki 33 günlük savaş sırasında Venezuela, İsrail'in bu tacizkarlığına tepki olarak ve bir protesto işareti olarak Büyükelçisi'nin işgal altındaki topraklardan geri çağırdı. Öte yandan Tel Aviv'de Caracas'tan temsilcisini geri çağırdı. 2008-2009 Gazze Savaşı'nın protesto işareti olarak Venezuela hükümeti tek taraflı olarak Siyonist rejim ile tüm siyasi ve ekonomik ilişkilerini kesti. Siyonist rejimin Gazze şeridine işgal sırasında 1300'den fazla Filistinli şehit oldu ve bu Hugo Chavez'in Venezuela'nın Siyonist rejimle diplomatik ilişkilerini kesmesine neden oldu. Caracas hükümeti bu vahşi işgali protesto etmek için Siyonist diplomatları Ocak 2009'da Venezuela'dan sınır dışı etmiştir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor
diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda da sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Türkiye'nin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonlar bahanesiyle uygulanan batı yaptırımlarından kurtulmasına yardım ettiğine dair haberlerin yayınlanması son günlerde Ankara'nın sert tepkisiyle karşılaştı. Türkiye'deki hükümete yakın bir kaynak Rusya'nın batı yaptırımlarından kurtulmaya yardım ettiği yönündeki haberleri yayınlarken Ankara'nın Ukrayna'daki savaşın barışçıl bir şekilde sona erdirilmesi müzakerelerinde özel bir rol oynadığını söyledi. Daha önce Wall Street Journal gazetesi de Amerika'nın Moskova'nın bu yaptırımlardan kurtulmasına yardım ettiği için Türkiye'ye karşı sert cezai önlemler alabileceğini bildirmişti. Bugün sohbetimizde bu haberden yola çıkarak Ukrayna kriziyle ilgili bu ülkeye uygulanan yaptırımları ve Rusya'ya uygulanan yaptırımları ve bu yönde diğer aktör ülkelerin konumuna ve pozisyonuna bakmak istiyoruz, özellikle Türkiye'nin. Siyasi analist Sayın Doktor Abdurrahman Şahat hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz, saygılarsınız efendim.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederiz katıldığınız için efendim. Şimdi Batı tarafından Moskova'ya uygulanan yaptırımlar bildiğiniz gibi devam ediyor gündemde. Bunların da biraz daha şiddetli bir şekilde devam ettiği söyleniyor haberlerde. Bu arada Moskova'ya yardım eden ülkelerin başında Türkiye'nin geldiği söylenmektedir. Bu habere ve iddiaya siz ne kadar katlıyorsunuz? Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler, özellikle Ukrayna krizi baş gösterdikten sonra nasıl değerlendiriyorsunuz efendim?
Türkiye gerçekten bu meseleye daha tarafsız ve realist olarak meseleyi ele aldı ve her iki tarafa da mesafeli davrandı ve Türkiye bundan yani uluslararası bazda daha kazançlı çıktı. Maddi bakımda da daha kazançlı çıktı. Evet, mesafeli davranması gerçekten hem Türkiye için hem bu savaşta arada bir söz söyleme hakkı bulunması bakımından da çok isabetli bir tavır takındı ve bu birçok siyasi analistler tarafından takdir edilen bir durum olarak görülmüştür. Ve Batılıların Türkiye'yi suçlamaları ve Amerika gazetesinin suçlamaları vesaire, İGOHA Türkiye üzerinden bazı malzemeler, yatak olan malzemeler Rusya'ya gidiyor şeklindeki suçlamalar belki altında böyle Türkiye üzerine gidenler vardır. Fakat Batı'nın bir sürü böyle yasak olan malzemeleri biliniyor ki üçüncü ülkede kurdukları firma üzerinden gittiğini biliniyor. Mesela Dubai'de diyorlar binin üzerinde firma bu işin içerisinde angaje olmuş. Oradan Dubai'ye gidiyor. Dubai'den tekrar eksporta oraya gidiyor. Hatta Afrika'dan bazı ülkelere gönderiliyor malzemeler. Oradan reeksportla Rusya'ya gidiyor. Yani onlar da deliyorlar bir şekilde. Fakat yani kendilerini işte biz oraya göndermiyoruz. Öbür ülkelere göndeririz. Kim gönder? Rusya onlar gönderir. Bizi ilgilendirmiyor gibi ama işin altında onlar da var. Yani bu işin maalesef kirli tarafı ve öyle istekleri ülkeye suçu atıyorlar. Bakın Türkiye bence burada iyi bir rol oynadı ve tarafsız kalması da Rusya için ve bölge için de daha iyi.
Tahran Radyosu.
Şimdi Türkiye'nin böyle mesafeli davranması her iki tarafla ilgili Türkiye'ye hangi çıkarlar sağladı? Yani Türkiye'ye olan getiriler neler oldu? İster hem politik açısından olsun veya ekonomik açıdan bunları nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, Türkiye mevcut eksportların Rusya'ya giden eksportları eskine nazaran özellikle tekstil bölümü daha da arttı çünkü Batı'dan aldıkları bazı bölümler Türkiye üzerine kaydı. Hem bir de makine bakımından da Batı'dan aldıkları bazı makinelerin Türkiye'de üretimi söz konusu. Oradan Türkiye kazandı ve bir de Ukrayna'ya bu İHA ve SİHA'ları vermekle kazanı tabiatıyla o veriyor. Alttan Rusya'ya silah malzemeleri verdiği konusunda bir şey bilinmiyor. Fakat muhtemelen değişik firma üzerine Batı'dan böyle reeksportla yapılabilir. Fakat sadece tekstil ve makine değil gıda maddeleri bakımından da yapılabilir.
Şimdi Amerika'nın Ukrayna ile ilgili izlediği siyasetleri siz Batılı ülkelerde ne kadar uygulandığını görüyorsunuz? Yani Batı ne kadar benimsiyor bu siyasetleri, politikaları ve bunun getirileri Batılılar için neler olmuştur efendim?
Amerika burada Rusya'yı dize getirme, konu zayıflatma amacıyla bu işleri yapıyor, doğrudur. Fakat Batı da buna angaje olmuş. İster istemez NATO ülkeleri çoğu Amerika'dan yana Rusya, Türkiye hariç tavır koydu. Ve en fazla bundan etkilenen Almanya oldu. Almanya onların mültecilerini, milyonları aşan mültecilerini aldı. Onları ev verdi vesaire. Bu negatif bakımdan etkilendi Almanya. Yani Almanya en fazla etkilenen ülkelerden olmuş. Yani 1 milyonu aşan mülteci var. Onların meskenleridir, yiyecekleri, içecekleri vesaire. burada büyük bir etkileşim. Bir de onlara bir kursu açması, değişik meslekli kurslar açması. Yani milyarları bulan bir proje. Fakat silah endüstrisi de full time çalışıyor. Oradan da milyarları kazanıyor. Amerika hakeza. Romanya hariç hemen çoğu ülkeler bundan kazanç elde etti. Yani satıyorlar malzemelerini. Bir bakıma yani evet yardım diye para gidiyor ama ileride bunlar borç olarak gelecek.
Efendim bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Abdurrahman Hocam.
Teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Almanya'dan siyasi analist Sayın Abdurrahman Şahat Hocamızla konuştuk. Bugün sohbetimizde Ukrayna kriziyle ilgili gelişmeleri gözden geçirmeye çalıştık. Son günlerde Türkiye ile ilgili bir haber yayınlandı. Türkiye'nin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonlar bahanesiyle uygulanan Batı yaptırımlarından kurtulmasına yardım ettiğine dair haberler gündeme yansıdı ve Ankara da buna sert tepki gösterdi. Buradan hareketle hem Türkiye'nin Ukrayna kriziyle ilgili izlediği siyasetleri hem de Batı'nın ve Amerika'nın bu ülkeye uyguladığı, Rusya'ya uyguladığı yaptırımlarla ilgili kısa olarak gelişmeleri gözden geçirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde İran ve Suudi Arabistan yetkililerinin ikili ilişkilerin geliştirilmesini vurgulaması, Amerika'nın Suriye'deki terör örgütlerini desteklemeye devam etmesi gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde Amerika'nın Suriye'deki illegal varlığına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Avusturya Arap Dostluk Derneği, Amerika Birleşik Devletleri kuvvetlerinin Kuzeydoğu Suriye'deki varlığının tamamen uluslararası hukukun ihlali olduğunu kaydederek, bu varlığın teröristleri desteklemeyi ve petrol zenginliğini çalmayı amaçladığına dikkat çekti. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın haberine göre, derneğin başkanı Fritz Edlinger, derneğin aylık siyasi bülteninde şu ifadelerde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri güçleri Kuzeydoğu Suriye'nin büyük bir bölümünü işgal etmekte ve son dönemde saldırıları artan ancak görmezden gelinen terör örgütlerinin faaliyetlerine fiili olarak izin vermektedir. Edlinger ayrıca Amerikan güçlerinin koruması altındaki Amerikan petrol şirketlerinin Suriye petrolünü çaldığını ve ülke dışına çıkardığını kaydetti.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde Çin Savunma Bakanlığı'nın İran'ın milli egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini vurgulaması, İran ve Brezilya Dışişleri Bakanlarının görüşmesi gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde Hizbullah yetkilisinin açıklamasını konu eden bir haberde şunları okuyoruz.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, verdiği bir röportajda Hizbullah'ın içinde bulunduğu koşullar, bölge ve Lübnan direnişi ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki ilişkilere değinerek, işgalcilerin sürekli çöküşü karşısında direniş büyüyor ve gelişiyor diye kaydetti. Şeyh Kasım açıklamasını şöyle sürdürdü. Siyonist rejimin birçok sorunla karşı karşıya olduğunu görüyoruz ve bunun birçok alameti var. Direniş ekseni ise işgalcilerin aksine büyüyüp güçlendi ve tüm bunlar bu rejimin gerilemesine ve yıkılışına dair olumlu işaretlerdir Allah'ın izniyle. Şeyh Naim Kasım röportajında 2006'da Siyonist rejimle 33 gün süren savaşa değinerek şunları söyledi. O dönem Şehit Kasım Süleymani doğrudan çatışmanın merkezindeydi ve Seyyid Hasan Nasrullah ve Şehit İmad Muniye'nin yanındaydı. Savaşın tüm günlerinde Şehit Süleymani olay yerinden sadece 2 gün ayrıldı ve bu Ayetullah Hamine'ye rapor vermek ve bazı mali ve mali olmayan ilanlar sağlamak içindi. Burada Şehit Süleymani'nin rolünü ve hayatının sahadaki direnişle nasıl iç içe geçtiğini anlıyoruz. Hizbullah Genel Sekreteri Yardımcısı Lübnan direnişinin mevcut durumu hakkında şunları söyledi. Bugün 2006 ile 2023 yıllarını, yani zaferin üzerinden 17 yıl geçtikten sonra bir karşılaştırma yapmak istersek, bence doğru bir karşılaştırma yapamayız. Çünkü askeri yetenekler açısından daha güçlü hale geldik ve isabetli füzelere ve çok gelişmiş tesislere sahibiz. Özellikle 2006 yılından sonra Suriye'de tekvircilere karşı savaşlar oldu ve kardeşlerimiz sahada etkisi büyük olan çok güzel deneyimler kazandı.
Hemşehri gazetesinde İran'ın uzay teknolojisine dair dikkatimizi çeken haberde şu satırlar yer alıyor.
Savunma Bakanlığı Uzay Grubu Sözcüsü Ahmet Hüseyin-i Muniz, İran'ın 2009 yılında Safir uydu taşıyıcısı ile Omid uydusunu fırlattıktan sonra uzay teknolojisine sahip ülkeler kulübüne katılan ilk Müslüman ülke olduğunu söyledi. Ülkenin uzay çalışmaları hakkında Muniz, bundan sonraki süreçte İran'ın 40 ile 50 kilogram ağırlığındaki uyduları göndermenin ötesine geçmesi gerektiğini vurgulayarak, bu yönde ilk başta Simurgh ve Zülcenah uydu taşıyıcıları ve ardından da Sarir ve Suruş uydu taşıyıcılarını üretmek için bir yol haritası oluşturuldu dedi. Muniz sözlerine şöyle devam etti. Simurgh'la 250 kilogram ağırlığındaki bir uyduyu dünyanın yaklaşık 500 kilometre üzerindeki yörüngeye yerleştirmek istiyoruz. İran Uzay Ajansı ile yaptığımız anlaşma ve ülkenin 10 yıllık uzay programına göre uzaya gönderilecek yükün ağırlığı 4 tona ulaşacak.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars ve Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Pars ve Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan son gelişmeleri ve ilgili olayları ele almaya çalışacağız. Sohbetimizi Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarını ele alacağız. Güvenlik Konseyi'nin Laçin Koridoru ile ilgili toplantısı, ve Kazakistan ile Özbekistan arasında ortak tatbikatın düzenlenmesi, son haftada bölgede yaşanan önemli gelişmelerin anlam başlıkları ile şimdi detaylar. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü toplantısında Ermenistan hükümeti, Azeri ordusu tarafından Karabağ'da kuşatılan Ermenilere yönelik soykırımın önlenmesini talep etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı, Erivan hükümet yetkililerinin Azeri ordusu tarafından kuşatılan Karabağ Ermenilerinin durumu ile ilgili tekrarlanan talepleri üzerine yapıldı. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, çarşamba gecesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında Dağlık Karabağ'daki duruma ilişkin yaptığı açıklamalarda şunları söyledi. Laçin koridoru Ermenistan ile Karabağ arasındaki tek iletişim yoludur ve alternatifi yoktur. Ermeni yetkili ayrıca şunları vurguladı. Birleşmiş Milletler etkili bir kurum olarak Karabağ'da soykırımın gerçekleşmesini önlenmelidir. Bakü Stratejik Araştırmalar Merkezi Düşünce Kuruluşu Başkanı ve Bölgesel İlişkiler konusunda Azeri uzmanı Ferhat Muhammedov, Ermenistan'ın Birleşmiş Milletler'e talebinde tepki olarak toplantıda şunları kaydetti. Karabağ kuşatmasının amacı Karabağ bölgesine silah ve Ermeni askerlerinin nakledilmesini engellemektir. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sedat Önal, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin doğal egemenlik haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti ve bölgede barış, istikrar ve işbirliği için bir fırsat olduğuna inandıklarını ifade etti. Önal, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Laçin Koridoru'nun silahlı gruplar ve yasa dışı madencilik için kötü kullanıldığı yönündeki endişelerini vurguladı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Bakü'nün Karabağ'da yaşayan Ermenilere yardım için başka bir yol tahsis ettiğini, ancak Ermenistan'ın uluslararası toplumu yanıltma çabalarına devam ettiğini ve Laçin Koridoru'nun yakın zamanda açıldığını dile getirdi. Ermenistan'ın açıklamaları doğrultusunda talep ettiği toplantının bölgedeki uzun süreli sorunlar ve son çatışmaların ardından Bakü merkezli Kızıl Haç'ın insani yardımı reddetmesiyle çelişti, belirtildi.
Tahran Radyosu.
İlham Aliyev hükümetinin yetkilileri geçtiğimiz aylarda Uluslararası Adalet Divanı'nın yayınladığı kararı görmezden geldi. Uluslararası Adalet Divanı, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Laçin Koridoru boyunca her iki yönde engelsiz insan, araç ve yük hareketlerini sağlamak için mümkün olan tüm önlemleri almasını emretti. Daha sonra Uluslararası Adalet Divanı kararının uygulanmasını birkaç kez vurguladı. Ancak Bakü makamları bu uluslararası örgütün kararlarını yine görmezden geldi. Bu bağlamda insan hakları örgütleri Dağlık Karabağ sakinlerinin içinde bulunduğu zor duruma ilişkin defalarca uyarılarda bulunduğu ve Laçin koridorundaki işgalin sona ermesini talep etti. Ancak Bakü makamları bazı hak sahibi ülkenin de desteğiyle bu uyarıları görmezden geliyor ve Laçin koridorundaki konumlarını her geçen gün güçlendiriyor. Bakü ile Erivan arasındaki sözlü geriden devam ederken Ermenistan Vikli Karabağ'da bu bölgenin kuşatılmasından bu yana ilk kez açlıktan bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Mevcut sürecin devam etmesiyle birlikte Azeri ve Ermeni güçlerinin temas hatlarındaki durumun her geçen gün daha da kötüye gideceği aşikardır. Bu bağlamda kısa bir süre önce üst düzey Ermeni diplomat ve yerinden edilmiş insanlar konusunda uzman olan Edmond Marukyan, Dağlık Karabağ bölgesinde 30 bin çocuğun varlığına işaretle şunları söylemişti. Azerbaycan Cumhuriyeti etnik temizlik politikası doğrultusunda çeşitli vandalizm eylemleri düzenleyerek Hristiyan Ermenileri öldürmekte, ardından Hristiyan kiliselerini ve tarihi anıtlarını yok etmektedir. Bakü hükümet yetkilileri geçtiğimiz aylardan beri Ermenilerin Ermenistan'a ve ters yönde hareketi için yeni bir rota önerdiler. Adam Han kendi güzergahı Bakü makamlarından önerdi ve arzuladı güzergah olup Ermeni tarafı bu güzergaha şiddetle karşı çıkmıştır. Erivan hükümetinin yetkilileri Azeri tarafının bu önerisiyle Güney Kafkasya'nın jeopolitiliğini değiştirmek istediğini biliyor. Hiç şüphe yok ki İlham Aliyev hükümetinin Ermenistan ile ittifakları sona erdirme çabaları yabancıların tavsiyelerine göre başarılı olmayacaktır. Çünkü bu çabalar Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkı için değil, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın yabancılara kişisel hizmetlerinden dolayı yapılmaktadır. Özellikle Bakü hükümeti 10 maddelik Moskova Anlaşması'nı imzalayarak Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Karabağ sorununun sona erdirilmesi bağlamındaki hedef ve taleplerine ulaşmıştır. Kazakistan ve Özbekistan askeri birlikleri terör unsurlarına karşı ortak tatbikat gerçekleştirdi. Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iki ülke arasında Kanjar 2023 özel harekat tatbikatının ikinci aşaması düzenlendi. Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısındaki Mangistau eyaleti sınırlarında yapılan tatbikatı iki ülkenin savunma bakanları birlikte izledi. Tatbikat senaryosuna göre Kazak ve Özbek askeri birlikleri bölgede faaliyet yürüten uluslararası terör örgütüne ait unsurlara karşı ortak operasyon yaptı. Orta Asya'da askeri güvenliğin sağlamayı amaçlayan tatbikatta Mi-8, Mi-35 helikopterleri, Suhu-30SM uçakları ve Skylark 1 Lex insansız hava araçlarının yanı sıra çok sayıda piyade savaş aracı, topçu ve uçak savar sistemleri kullanıldı. Orta tatbikatın ilk aşaması ay başında Özbekistan'da yapılmıştı. Bu bağlamda Orta Asya ülkeleri son dönemde terörizme karşı mücadeleye vurgu yapılmış ve bu tür tatbikatlar için planlar yapmıştı. Orta Asya Cumhuriyetleri uzun yıllardır Sovyet döneminin etkisi altında önemli bir radikal grup varlığına sahiptir. Özellikle de Afganistan ile komşu olmaları ve sınırlarındaki güvensizliklerden dolayı bu ülkeler terörizm ile mücadeleye büyük önem vermekle beraber son yıllarda bu alanda işbirliklerini de artırma kararı aldılar. Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız.
Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden bahsedeceğiz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bugün yine geçen birkaç bölümde ele aldığımız tevhid ve Allah'ı tanımakla ilgili sohbetimize devam edeceğiz. Geçen bölümde Allah Teala'nın zatını gerçek manada tanıyamayacağımızı, çünkü onun zatı sınırsız ve sonsuz olduğunu ve biz insanların ise sınırlı mahluklar olduğumuzu anlattık. Allah Teala'nın hiçbir eşi ve benzeri yoktur. Ve beşerin düşüncesinde Hak Teala'nın zatına benzer hiçbir şey bulunmadığından onun zatının hakikatini idrak edemez. Yine dedik ki Allah Teala sonsuzdur ve maddeden ve her türlü tesir ve izinden bağımsızdır ve zaman ve mekana da ihtiyacı yoktur. Oysa madde alemindeki tüm mahluklar zaman ve mekanla sınırlıdır ve maddenin özelliklerinin tesiri altındadır. Kuşkusuz maddi yaşamında sürekli bir takım fiziksel, zaman ve mekana bağlı kısıtlamalara maruz kalan insanın hisleri ve hayal gücü, her şeyden bağımsız bir varlığı hayal bile edemez.
Tüm bunlar geçen bölümlerde beyan edilen noktalardır. Şimdi neden insan tüm idrak gücüne karşın Allah'ı idrak edemediğiyle ilgili bir başka delilin üzerinde durmak istiyoruz? Mesele şu ki, insanın idrak sistemi eşyaları ancak karşı noktası bulunduğu takdirde idrak edebilir. Bu konuyu anlamak için birkaç örnek vermek istiyoruz. Örneğin, insan aydınlığı ve karanlığı birbiriyle karşılaştırarak tanıyabilir. Eğer dünya ebediyen nurani olsaydı, her taraf tüm zamanlarda aydın olup karanlık olmasaydı, İnsan karanlık kavramını tanıyamaz, idrak edemezdi. Bundan daha da önemlisi, insan nuru ve aydınlığı da tanıyamazdı. Yani alemde bir nurun hakim olduğunu ve her şeyi onun aracılığıyla görebildiğini anlayamazdı. Biz nuru arada bir gittiği ve yerini karanlığa bıraktığı için idrak edebiliyoruz. Yani karanlık gelince ondan önce onun aracılığıyla her şeyi görebildiğimiz bir şeyin varlığını anlayabiliyoruz. Eğer nurun gelip gitmesi olmasaydı hiçbir zaman onu idrak edemezdik. Demek ki nur onun zıddı olan karanlık sayesinde tanınabiliyor.
Yine bir başka örnek verelim. Diyelim ki alemde cahillik olmasaydı ve ilim sayesinde beşer her şeyi açıkça bilseydi, gerçi insan her şeyi ilmin nuru ile görebilirdi fakat bu kez cahilliğin manasını idrak edemezdi. Üstelik ilmin kendisinden de gafil olurdu. Yani insan her şeyi görebilir ve anlayabilirdi fakat ilmin kendisini fark edemezdi. Fakat ilim karşısında cahillik çıkınca insan ilmi de anlamaya başladı. Bir başka örneğe gelince, eğer her zaman gündüz olsaydı ve sona ermeseydi veya güneş batarken karanlık gelmeseydi, insan geceyi idrak edemezdi. Çünkü onu görmeyecekti. Bu durumda insan gündüzün de ne olduğunu anlayamazdı. Çünkü sürekli gündüzde ve insan gündüzü doğru biçimde algılayamazdı.
Tahran Radyosu.
Hani ünlü bir masal vardır. Şöyle ki bir balık varmış. Hiçbir zaman sudan dışarı çıkmamış ve sudan başka hiçbir şey görmemiş. Bir gün bu balık kendi kendine şöyle düşünmüş. Şu su denen ve onca övülen ve hayat kaynağı olduğu belirtilen şey nedir? Nerededir acaba? Neden ben suyu şimdiye kadar hiç görmedim? Balık başkalarından ona suyu göstermelerini istedi. Fakat hiç kimse ona cevap vermedi. Ta ki bir gün kaza ile suyun dışına atladı. İşte o zaman ölümle burun buruna geldi. Böylece suyun neden hayati bir madde olduğunu ve onun yaşamında nedenli büyük rol ifa ettiğini anladı.
Yüce Allah'ın zatı Kur'an-ı Kerim'in buyurduğu üzere mutlak nurdur. Bu nurun karşıt karanlığı yoktur. Allah Teala tüm varlık aleminin, göklerin ve yeryüzünün nurudur. Allah Teala her zahirden daha zahir ve her yakından bizlere daha yakındır. Allah Teala batışı ve çöküşü olmayan ebedi nurdur. Bu nur her tarafı doldurmuştur ve batışı ve çöküşü olmadığından zevali ve yok olması ve karşısında bir karanlık bulunması söz konusu değildir. İnsanın idrak sistemi eşyayı ancak karşı noktası bulunduğu takdirde idrak edebildiğinden Allah Teala'nın zatını idrak edemez. Allah Teala ezeli ve ebedidir. Nuruna zeval yoktur ve asla değişmez. Varlık alemi üzerindeki sultası ne azalır ne artar. Ve bir başka ifadeyle varlık aleminde hiçbir karşı noktası yoktur. Bu yüzden insanın idrak gücü onu idrak etmekten acizdir. Çünkü insanın duası eşyayı mukayese yoluyla ve her şeyi karşı noktasıyla mukayese ederek tanıyabilir ve eğer bir şeyin karşı noktası yoksa onu tanıyamaz. Velev ki o şey zuhurun doruk noktasında olsun. Bu bağlamda alimlerin ilginç tabiri vardır. Alimlere göre Allah Teala alemin her yerinde hiç eksiksiz vardır ve zuhurun şiddetinde saklı kalır.
Allah-u Teala'nın zatı her açıdan sonsuz ve sınırsızdır. Onun olmadığı hiçbir yer ve hiçbir zaman yoktur. Sahip olmadığı hiçbir kemal söz konusu değildir. Onun için hiçbir sınır düşünülemez. Peki bu durumda Allah-u Teala'yı nasıl tanımak gerekir? Gerçi bizler Allah-u Teala'nın zatının hakikatini idrak edemeyiz. Ama yine de yarattıkları ve karşı noktaları olan mahlukları aracılığı ile onu tanıyabiliriz. Varlık alemindeki olgular değişkendir. Bir doğuşu, bir batışı veya bir yükseliş ve bir alçalışı vardır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisini bizlere bu tür özelliklere sahip olan gece ve gündüz, hayat memat, ve benzeri mahlukları aracılığı ile tanıtır.
Kur'an-ı Kerim Fatır suresinin 13. ayetinde şöyle buyurur. Allah geceyi gündüzün içine sokar. Gündüzü de gecenin içine sokar. Güneş ve ayı emri altına almıştır. Eğer gece ve gündüz sürecine bakacak olursak, sabahları güneşin altın rengindeki ışığı dağları ve ovaları aydınlatır. Öğle vakti ise güneş ışınları doruktadır ve güneş batımında yine renksizleşir ve sonunda gece karanlığa hakim olur. Kur'an-ı Kerim Hicr suresinin 23. ayetinde de şöyle buyurur. Şüphesiz biz diriltir ve biz öldürürüz ve her şeye biz varis oluruz. Yüce Allah bu işaretlerle insanları yarattığı mahluklar hakkında düşünmeye ve böylece onu tanımaya davet eder. Bu yüzden Allah Teala'nın yaratıcılığı üzerinde düşünmek önemli sayılmıştır. Nitekim İmam Ali Aleyhisselam da şöyle buyurur. Hiçbir ibadet Hak Teala'nın yaratıcı marifeti üzerinde düşünmek kadar değerli değildir. İmam Sadık Aleyhisselam da en üstün ibadetin Allah Teala ve gücü üzerinde düşünmek olduğunu buyurmuştur.
Allah'ın sıfatlarını tanıma konusunda en önemli ve en başta yer alan gerçek, Allah-u Teala'nın yegane oluşudur. İslam dininin ilkelerinden biri olan tevhid ilkesi bu gerçeğe vurgu yapıyor. Tevhidin anlamı, Allah-u Teala'nın yegane olduğu ve hiçbir eşi benzeri olmadığıdır. Tevhid, yegane Allah'a inanmaktır. Varlık aleminin tüm güzelliği ve azametiyle yaradan ve tedbir eden Allah'a inanmaktır.
Allah'ın yegane oluşuna şahadet getirmek, İslam inançlarının merkezinde yer alan bir inançtır. Ve bu hakikati La ilahe illallah diyerek dile getirmek gerekir. Bu ibare bir insanın Müslüman olmak için dile getirmesi gereken ilk şahadettir. Tevhid inancı sadece Müslümanlar için değil, diğer semavi dinlerin mensupları için de temel bir ilkedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Enbiya suresinin 25. ayeti bu gerçeğe temasla şöyle buyuruyor. Senden önce hiçbir Resul göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur. Şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sohbetimizin sonunda bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga Öğütleri. Nehcul Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 7. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Sadaka kurtarıcı bir ilaçtır. Kulların dünyadaki amelleri kıyametle gözlerinin önüne dikilecektir. Çoğu zaman başımıza bir bela gelince, başımız sıkışınca, onu bertaraf etmek için her yola başvururuz. Fakat geçmez. Bazen de acı hiç düşünmediğimiz veya inanamadığımız bir şeyle geçer. İslam dininin acıların çaresi ve dermanı ve hatta önleyici olarak belirttiği şeylerden biri sadakadır. Evet, sadaka tüm acılar için tuhaf bir ilaçtır. Her acı ve hastalık Rahman ve Rahim olan Allah'ın izni ile tedavi edilebilir. Bu acı ister fiziksel, ister maddi veya manevi olsun bir şey değişmez. Öyle bir ilaç ki herkes için yararlı olabilir ve hastalıkları daha da yoğunlaştıran veya yan etkileriyle başka sorunlar oluşturan diğer ilaçlar gibi hiçbir yan etkisi de yoktur. Bir insan sadaka verince Rahman suresinin 60. ayetindeki genel kural ile karşılaşır. İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir. Aslında insan başkalarına sadaka vermekle Allah'ın yardımı için yolu açar. Ve böylece acısı inanılmaz bir şekilde bertaraf olur.
Tahran Radyosu.
Tabii ki sadaka vermek, sadece maddi yardımda bulunmak, sadece muhtaç ailelere para yardımı yapmak değil, para harcamadan da sadaka verilebilir. Gerçi maddi yardımların kendine has bir yeri vardır. Fakat ondan daha da önemlisi insanlık toplumunda yaşanan seçkin ve güzel harekettir. Örneğin başkalarının ayağına takılmasın diye bir taşı yoldan alıp bir kenara bırakmak. Yaşlı birine sevgiyle gülümsemek. Ağlayan bir çocuğu küçük bir şeker ile sakinleştirmek. Bir yetimi sevgiyle okşamak. Hepsi bir nevi sadakadır. Fakat bir şartla, en içten duygular ve samimi yapılınca. Zira sadaka kelime itibariyle sadık ve ihlastan gelir. Hazreti Ali aleyhisselam sadaka ile ilgili vecizin ardından kulların bu dünyada yaptıklarının yarın karşılarında canlanacağını buyuruyor. Tabii ki bildiğiniz gibi bu dünyada sadaka olarak bir muhtaca para yardımı yapılınca ahiret dünyasında insana para verileceği anlamında değildir. Yaptığı amelin batını, yani bir kulun sorununu gidermenin karşılığını alır. Zahir ve batının daha iyi anlaşılması için küçük bir örnek verelim. Birisi sevgi göstererek sizi sevdiğini söyleyince, cümlenin küçük olmasına rağmen olağanüstü etkisini ruhunuz ve içinizde hissedersiniz. Sadaka da görünüşte küçük veya az olmasına rağmen büyük etkileri vardır ve kıyamette birçok büyük acıları bertaraf eder. Kur'an-ı Kerim Zilzal suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. Değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga Öğütleri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.